Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok muhterem dinleyenlerim, yine bir genç sahabiler programında sizlere beraberiz. Cenab-ı Hak inşallah bu genç sahabiler programında hayırlı, bereketli, feyiz eylesin, müstefid eylesin bizleri inşallah. Bu haftaki anlatacağım olay bir genç ama bu sahabi değil tabii ki. Daha sonra sahabi olacak. Onun da biz bir asr-ı saadette Efendimizin bir gençle irtibatından dolayı bu kitabın içerisine aldık. Çoğunuz bunu duymuştur. Meşhur güreşçi Rukane. Rukane. Bu olay Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deyken, Mekke-i Mükerreme'deyken gerçekleşiyor. Peygamber Efendimiz bir vadide ilerlerken orada koyunlarını otlatan Rukane adında birine rastlıyor. Bu genç adam döneminin yenilmez bir pehlivanı. Hatta rivayetlerde onun nasıl yenilmez birisi olduğunu, nasıl güçlü olduğunu anlatan çok çarpıcı da ifadeler var. Yani diyorlar ki mesela o zaman tabii deneme yapıyorlarmış kendi aralarında herhalde. Bir ineğin derisini yere seriyorlar. Üzerine bu iki ayağını tam bastığı zaman böyle tam şeyli şekilde asla o yerinden oynatamıyorlarmış. O kadar böyle sağlam basabilen birisiymiş efendim. Bir güç gösterisi işaretiymiş herhalde o günün şartlarında. Rukane hayatının o gününe kadar karşısına dikileni yere çalmayı başarmış birisi. Yenilmez bir pehlivan tabiri caizse. Tabii böyle bir beden gücünün yanında bir de insanın iman gücü olsa değil mi? Ne kadar güzel olur. Bu beden gücü yanında tabii henüz iman gücü yok. Ancak Allah ona böyle bir güç nasip etmiş. Fakat ilginç olan şey şu ki Peygamber Efendimiz'i yalanlayanlardan birisi aynı zamanda. Ve içi İslam'a karşı kin dolu. Böyle bir adam Rukane. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onunla karşılaşınca Rukane dedi. Sen Allah'tan korkmaz mısın? Tabii çok çarpıcı bir ifade. Bir insanla karşılaşıyorsunuz, bir gençle karşılaşıyorsunuz. Aynı zamanda gücüne güvenen birisi, sen Allah'tan korkmaz mısın? Rukane saygısızca şöyle cevap verdi. Tanıyor ya Peygamber Efendimiz'i. Dedi ki, eğer söylediklerinin gerçek olduğuna inansaydım, zaten sana uyardım. Ve içindeki kini Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan tepkisini ortaya koymak için ve onu da güya kendine göre rezil etmek için bir yol buldu ki bu iman etmeyenlerin çoğunun peygamberler yaptığı bir uygulamadır. Ne dedi? Eğer dedi sen gerçekten peygambersen işte şurada bir ağaç var. Onu buraya gelmesini söyle dedi. Yani güya kendi kendine Peygamber Efendimiz'le alay edecek bu genç. Tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağaca emretti. Dedi ki, buyurdu ki, Allah'ın izniyle ey ağaç yanıma gel. Ağaç, buyur ya Resulallah, yeri yararak geldi. Efendimiz'in önünde durdu. Tabii Rukane çok şaşırmıştı. Gözlerine inanamıyordu yani. Öylesine söylediği, alay için söylediği imkansız bir şey nasıl gerçek olabilirdi? Ama dedi ya bunda bir iş var, bir şeyler oluyor. Bir daha deneyin bakalım. Yani tam inanamayınca böyle şaşkınlık içerisinde bu sefer dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hadi bakalım dedi bu kez de söyle bakalım ağaç yerine geri dönsün. Allah Allah gelen ağaç. İki cihan güneşi Efendimiz aleyhissalatu vesselam bu kez ağaca Allah'ın izniyle geri dön dedi. Ağaç emri alır almaz eski yerine döndü. Rükane kendi kendine düşündü. Acaba gözlerim mi bana yanlış bir şey gösteriyor, yoksa bu olay gerçek mi? Ve en sonunda iman tabii girmeyince insana yanlış bir hüküm verecektir. İman girse doğru hüküm verir. Dedi ki bu olsa olsa bir sihirdir. Tabii yine kendi içinden düşünüyor. Olsa olsa bir sihirdir. Acaba ne yapsam bu kez diye düşündü. Bu kez aklına kendi gücü geldi. Yenilmez pehlivan. Gücüne güvenerek dedi ki, teklifi şu oldu. Kendi kendine ben bu Muhammed'e bir haddini bildireyim dedi. Görsün bakalım. Eğer beni yenersen dedi ey Muhammed, Allah'a iman ederim. Yok, yenen kimse yok çünkü. Yenen bir kimse yok adamı. Bu kez Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç tereddüt etmeden, o zaman gel güreşelim, seni yenersem sürünün üçte birini alırım buyurdu. Şimdi iş ciddiye bindi ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona bir teklifte bulundu bu kez. Yenersem bu güttüğün sürünün üçte biri benim. Kabul etti tabii ki. Karşı karşıya geldiler. Rukane kibir ve gururundan yerinde duramıyordu. Bu kim oluyor şimdi? Bir dokunmada zaten yere serecek. Peygamber Efendimiz'i bir vuruşta yere serip, bir hamleyle yere serip işini bitirecek. Sonra da onunla alay edecek. Tabii güreşe tutuştular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zamana kadar hiç güreş yapmamış. Ama biliyoruz ki Allah Teala Efendimiz'e 40 erkek gücü vermiş. Eğer bunu bilse, buna iman etse hiç karşına çıkar mı Rukane? Hani aklından geçirir mi güreşmeyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le? Rukane daha ilk karşılaşmada ne olduğunu anlayamadan kendini yerde buldu. Neye uğradığını şaşırmıştı. Hemen ayağa kalktı. İnanamıyordu yani. Nasıl ben yere serilirim? Nasıl knockout olurum? Nice güçlü güreşlerin yenemediği sanki kendisi değildi. Hem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güreşçi olmadığına göre bunda bir yanlışlık olmalı diye düşündü. Peygamberimize bir daha güreşmeyi teklif etti. Hani derler ya, yenilen güreşe doymaz. İkinci seferinde de olanlar aynıydı. Yine kendini yerde buldu. Tabii Efendimiz ikinci seferde de bak Rukane, yenersem sürüğün üçte birini daha alırım. Tamam diyor yani. Yine tamam diyor. Tabii kendini yerde buldu. Hayretler içinde kaldı. Şaşkın bir şekilde. Ve bu yenilgiyi bir türlü kabul etmek istemedi. Ve üçüncü kez teklif etti Efendimiz'e. Ya bunda bir iş var yani. Ben yenmem lazım ama nasıl beni yeniyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri tekrar onunla güreşe tutuştular o gençle. Ve yine onu yere serdi Efendimiz. Bu başarısıyla Resulullah aleyhissalatu vesselam tabii ki aynı zamanda, yani buradan bir sonuç çıkaracak olursak, ümmetine İslam'ın ruhuna uygun olan sporlarda başarılı olmaları gerektiği mesajını veriyordu. Böyle düşünebiliriz. Yani bugün eğer günümüze bunu aktaracak olursak, işte Muhammed Ali Kılay olayı, geçenlerde vefat etti biliyorsunuz. Bak, Müslümanların yüreğinde bir, dünya Müslümanların yüreğinde bir sevgi kazandı. Neden sevgi kazandı? İslam'ı temsil ettiğinden dolayı karşı tarafı yenip İslam'ın aynı zamanda bir sembolü olma gibi bir özellik taşıdığından dolayı böyle bir şey oldu. Yani gençlerimize tabii spor seven, sporla uğraşan, fakat bu uğraştığı spor İslam'ın ruhuna uygun olmak şartıyla tabii, onu söyleyeyim. Yani ne olacak sporda? Bir, kan olmayacak. Sporda kan olmayacak. Yani sonu kana gitmeyecek. İki, ateş olmayacak. Tehlikeli bir şey ki bununla ilgili sporlar var. Üç, o sporda ölüm riski olmayacak. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli gençler. Yani diyelim ki işte bir dağın zirvesine çıkıyorlar, Everest'in tepesine. Birçok kişi ölüyor, işte bir kişi çıkıyor, örnek söylüyorum. Efendim böyle akıl almaz sporlar yapıyorlar. Araba yarışları yapıyorlar. Ölüm riski var, ateş riski var, yanma riski var, taklatıyor araba. Yani ömür boyu en azından çok kötü bir şekilde kalma riski var falan. Buna benzer şeyler. Yani buna benzer batılıların ürettiği fantazi sporlar değil, insani sporları kastediyorum burada. Bir kere İslam'ın ruhuna uygun bir sporu seçmeli genç. O sporda ilerlemeli, orada başarıyı yakalamaya çalışmalı. Fakat rükâne ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güreşini düşünüp manevi gücün spordaki başarıyı nasıl etkilediğini de bilmeli ve bedenine spor yaptırırken kalbine de manevi spor yaptırmalı. Büyüklerin duasını almalı ve bunu İslam izzeti için yapmayı hedeflemeli. Amacı bu olmalı yani spordan. Yoksa kuru kuruya işte ben kollarımı çok iyi geliştireceğim, vücudumu çok iyi geliştireceğim, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Peki ne yapacaksın bununla? Ne elde edeceksin yani? Sonuç ne? Sağlık sadece böyle mi elde ediliyor? Sağlık bu değil. Sağlığı anlatıyor doktorlar. Yani sağlıklı insan, vücudunu geliştiren insan diye bir şey yapamayız. Veya şu sporu yapan insan diye bir kayıt koyamayız yani. Sağlığın belirli şartları var. O zaman bir kişi sporu seviyor, onunla uğraşıyorsa böyle bir ideali olmalı. İslam ideali olmalı. Hayatını o sporla beraber, takva hayatını da o spora taşıyabilirse onun o ses getirir Allah'ın izniyle. Bu gençlerimize tabii bu ruh verilmeli. Beden eğitimi öğretmenlerimize de buradan sesleniyorum. Onlar da bu ruhu vermeliler çocuklara. Böyle bir ruhla yaklaşırsak çocuklarımıza önüne maddi hedefler değil, manevi hedefler koruruz ve onların başarıları kat kat artar. Onlar da yaptıkları işleri yaparken bir ruhaniyetle yaparlar, bir takva ölçüsünde yaparlar ve bir aynı zamanda bundan manevi haz da alırlar. Sevap da kazanırlar. İslam'ın tecviz ettiği, cevaz verdiği sporlar var. Onu hepimizin bildiği şeyler. Bunu açmak istemiyorum fazla. Bunu fıkıh hocalarından sorabilirsiniz veya zaten birçok yerde okuyabilirsiniz. O ölçüler içerisindeki sporlara ebeveynler de çocuklarını ona göre yönlendirmeliler. Diğer sporları anlatmalılar. Bu sporu yaptığında ona ne gibi efendim yanlış şeyler ulaşacağını anlatmalılar diye düşünüyorum. Yoksa Allah korusun yanlış bir şekilde çocuğumuz başkalarına kurban olur. Gençlerimiz başkalarının kurbanı olur. Nefsinin ve nefsinin peşinden giden insanların kurbanı olur. Tabii Efendimiz'den bugüne kadar o çizgiyi, peygamber çizgisini temsil eden Allah dostlarının hayatında da veya yiğit peygamberimizin sünnetine uyan gençlerin tarih boyunca hayatında da buna benzer olayları görüyoruz. Bunun tabii en bariz örneklerinden birisi efendim Beşiktaşlı Yahya Efendi'nin yaşadığı olaydır. Bu kayıtlarda vardır, menkıbelerde. Kanuni Sultan Süleyman'ın süt kardeşidir. velilerin büyüklerindendir. Hala kabri ziyaretgahtır. Orası bir dergahtır. Yahya Efendi'ye de böyle bir şey olmuş. Yaşlılık zamanında üstelik. Kara bilmem ne diye bir adam işte Avrupa'dan gelmiş. Yenilmez bir güç pehlivan. Meydan okumuş İstanbul'da. Hakikaten pehlivanlar çıkmamışlar karşısına. Ama İslam'ın izzeti gidecekmiş. Ve bunun üzerine Yahya Efendi'ye olay intikal ediyor. Nasıl olur evladım diyor. Böyle bir şey. İslam'ın izzeti, Osmanlı'nın izzeti nasıl ayaklar altına alır bu adam? Gidin ona söyleyin, randevu veriyorum. Şu saatte buluşalım. Bütün halk toplanıyor. O mübarek çıkarıyor üzerine, spor elbisesini giyiyor. O güreşçi elbisesini giyiyor. Ve onu güreşte yeniyor. Bir daha yeniyor. Adam bunda diyor bir iman, başka bir sır var diyor. Bu adam beni yenemez diyor. Onu keşfediyor ve daha sonra ziyaretine geliyor ve Müslüman oluyor. Yani Efendimizin hadiseleri bizim için her zaman ışıktır. Bunları anlatırken, dinlerken geçmişte kalmış bir olay olarak değil, günümüze ışık tutan olaylar olarak dinlemek gerekiyor. Yani sonuç olarak söyleyecek olursak, demek ki yapacağımız çalışmalar, yani sportif faaliyetler aynı zamanda ne olması lazım? İslam'ın ruhuna uygun olması lazım ve bu spordaki başarımız da İslam'ın başarısı anlamına gelmesi lazım. Ya bir Müslüman genç, takva ehli bir genç, işte bak bu başarıyı yakalamış. Yani bu da bir ideal olabilir diye acizane düşünüyorum. Tabii biz olaya tekrar dönelim. Rukane karşılaştığı bu olay karşısında, olaylar karşısında diyelim, hem o ağacın gelmesi gitmesi, hem kendisinin üç kez yenilmesi, Rukane burnundan soluyor. Ne yapacağını şaşırıyor. Artık çok kızgın, kendini bilmez bir halde, şaşmış kalmış ve tabii düşünüyor, beni yenersen sana inanırım diye de söz vermiş üstelik. Şimdi de 3 defa sırtı yere gelmiş. Fakat hala inanmak istemiyor. Çünkü hala iman ışığı o kalbe girmemiş. Tabii hidayet Allah'tandır biliyorsunuz. Öyle insan bir olayla karşılaştığında hemen inanacak diye bir şey söz konusu değil. Bu konuda biraz sonra değineceğim. Başka rivayetler de var. Dedi ki kendi kendine Rukaye orada bu olay karşısında diyecek bir şey de bulamadı. Dedi ben bu işe şaştım kaldım. Bir de düşündü ki üçte bir sürü de gitti elinden. O da aklına gelince başladı ağlamaya. O koca yiğit pehlivan başladı ağlamaya. Az önce kendini beğenmiş efendim. Kibirli güreşti. Şimdi oturmuş ağlıyor. Tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir süre onu seyretti, süzdü ve sonunda şöyle buyurdu. Rukane, korkma. Bütün bu 3 yenilginin ödül tutarını bu defalık almayı ve bütün malını kaybetmeni istemiyorum. Haydi, şimdi onları al ve selametle git. Tabii Rukane böyle bir cömertlik karşısında çok şaşırdı. Bütün bu olanlardan sonra Peygamber Efendimizin bu kadar peygamberimize inanmıyor. Efendim imana gelmiyor. Buna rağmen üstelik bu eşi bulunmaz iyilik ve cömertliğinin karşısında çok etkilendi Rukane. Bir rivayete göre hemen oracıkta imanla şereflendi. Ve dedi ki sen Allah'ın Resulüsün. Ben de getirdiğin dini kabul ediyorum. Elhamdülillah. Bir başka rivayette de onun gittiğini fakat daha sonra ailesiyle, çocuklarıyla beraber Medine-i Münevvere'ye gelip Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye göçtükten sonra oraya gelip iman ettiği rivayetleri de var. Sanki bu rivayet daha bir şey geliyor. Yani bir insanın bu kadar şey karşısında, mucize karşısında iman ettiği rivayeti bana daha çok yakın geliyor. Onun için ben kitabıma da böyle aldım. Yani imanla şereflendiği şeklinde aldım. Evet. Diğer rivayet de tabii birleştirilebilir. Tabii o çölde yaşayan birisi anlaşılan. Daha sonra Medine-i Münevvere'ye hicret ettiği de doğrudur. Eyvallah. Evet. Buradan da görüyoruz ki Peygamber Efendimiz aslında burada sporculara da bir ufuk çizmiş oluyor. Yani karşı tarafa imanın güzelliğini gösterebilmek, imanın şerefini gösterebilmek, karşı tarafı etkileyip onların da zamanla Müslüman olmasına zemin hazırlamak. Yani şimdi siz bir spor yaparsınız ama onu yaparken merhameti elden bırakmazsınız diyelim. Yani tabii ki hangi yerinde ne kadar merhamet tezahür ettirilmesi gerekiyorsa, kibarlığı, zerafeti, insaniyeti, sporda yarıştığınız insanlara karşı verdiğiniz değeri, efendim her şeyle gösterdiğinizde, sporcu belki sizinle hiç sizin gibi birisiyle karşılaşmamış olabilir. Ve diyecekti ki bu genç kim ya? Ben böyle müstesna bir genç gördüm karşımda. Belki de çok etkilenecektir. Belki de eğer Müslüman değilse belki de Müslüman olacaktır. Veya Müslümansa bile diyecektir ki demek ki İslam'ın güzelliği buymuş. Ben yanlış yolda gidiyorum diyecektir. Buradan şunu anlıyoruz yani sporla da İslam tebliğ edilebilir. Bunun apaçık örneğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vermiş. Ben böyle düşünüyorum maizane. Gençlerimize de bunu tavsiye ediyorum. Yeter ki yaptığımız sporu hakkını vererek takva ölçüleri dairesinde İslam'ın ruhunu incitecek efendim ruhuna ters bir şeyler varsa onları temizleyerek yapmak en güzeli olduğunu düşünüyorum. Evet, bu olay burada bitiyor. Efendim başka bir olaya geçelim inşallah. Bu kez Peygamber Efendimizin benden bir parça buyurduğu dünya kadınlarının en üstünü, Allah katında en değerli kadın Fatıma-tü Zehra annemizin bir hatırasını, Efendimiz'e geçen bir hatırasını sizlerle paylaşmak istiyorum inşallah. Fatıma annemiz de bir genç kızlara örnek. Tabii ki biz bunu illaki kız erkek diye ayırmayacağız da, yani özellikle kızlara da ayrı bir örnek tabii ki. Onu da belirtmekte yarar var. Nasıl Peygamber Efendimiz'e bir genç kız, bir genç hanım yardım edebilir? Oradan bazı dersler çıkarmaya çalışacağız. Nasıl ona daha yakın olabilir manen? Onun ipuçlarını bulmak için istiyoruz. Aynı zamanda Fatıma-tü Zehra Ehl-i Beyt'in annesi, o sevgiyi de bir tazelemek amacımız. Yine Efendimizin davet yılları Mekke-i Mükerreme'de, Fatıma-tü Zehra annemiz, Hatice annemizin de vefat ettiği bir zamana Allahu Alem denk geliyor. Öyle hatırlıyorum. Müşrikler Resulullah Efendimiz'e her fırsatta tebliğinde hakaret etmeyi bir marifet sayıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara Allah'ı anlatıyor, Allah'ın birliğine davet ediyor, tevhide davet ediyor. Onlar da sanki kendilerini kötü bir şeye davet ediyormuş gibi Efendimiz'e hakaret ediyorlar. Allah korusun, birçok kötülükler yapmaya kalkışıyorlar. Halbuki onlar bilmiyorlardı ki Allah'ın sevgilisine yaptıkları her kötülük cehennemdeki azaplarını binlerce kez katlanmasına sebep oluyor. Buna mukabil Efendimiz'e yapılacak her iyilikte ne olur? Cennetteki nimetlerin binlerce kez katlanması demektir. İşte onlar Efendimiz'e yapmış oldukları insanlık dışı hakaretlerinden biri de Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin Kabe'nin yakınında bir gün namaz kılarken oldu. Bu çok meşhur bir hadise. Bütün dinleyicilerim hemen hemen bu hadiseyi duymuşlardır. Öyle inanıyorum. Efendim sizlerin duyduğuna inanıyorum bunu. Ama inşallah beraber tekrar bir gözden geçirelim. Bir ders çıkarmaya çalışalım inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazda. Namaz bambaşka bir ibadet. Efendimiz namazını Mekke-i Mükerreme'de, Kabe'de, tam Kabe'nin altın oluk tarafında, yani oluk var ya, bir altın oluk. Hepinizin Umre'ye giden kardeşlerimiz, hacca giden kardeşlerimiz, şu an beni dinleyenler çok iyi bilirler. Altın oluğun altında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazını kılardı. O hizada kılardı. Neden? Oraya durduğu zaman Kabe, oradan Kabe'ye durduğu zaman hem Kabe'ye durmuş oluyordu, hem de o zaman biliyorsunuz kıble neresiydi? Mescid-i Aksa idi. Yani ikisini birleştiriyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi Efendimizin namazları bir başka, bambaşka bir güzellik. Namaz zirve, başta Efendimizin hayatında zirve, müminin hayatında bir zirve, namazdan daha büyük bir zirve olamaz. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın huzurunda, namaz bu, münacat halinde. Uzun uzun namaz kılıyor. Bazı müşriklerin gözlerine onun uzun uzun secdede kaldığı ilişiyor. Şöyle bakıyorlar, ne yapıyor bu Muhammed? Secdeye kapanmış fakat putların önünde değil, Allah'a secdeye kapanmış. Ve öyle bir an ki secde bir yakınlık, kurbet anı. Kişinin Rabbine en yakın olduğu an, Peygamber Efendimizin Rabbine muhabbetinin zirvesinde olan bir zamanı, Sultan-ı Kiyen'in Efendimizin ona en yakın olduğu secdede Efendimiz artık kendinden geçiyor. Öyle bir secde artık, yani yıldızlar üzerinde bir secde düşünelim. Yani yıldızların ötesinde bir secde hali. Bir secdesi belki Efendimizin ümmetinin bütün namazlara belki değişilmez. Allah bilir yani nasıl bir secdedir, nasıl bir zirve secdedir. Onu bizim kıyaslama imkanımız dahi yok. Bu anı, Allah'a en yakın olduğu anda Efendimiz kendinden geçmiş, Cenab-ı Hakk'a yalvarıyor. Onun bu halini gören müşriklerden bazıları bunu fırsat biliyorlar. Ve o azılı müşrikler kendi akıllarınca bir ders vermek istiyorlar. Ve o kainatın gülüyle alay etmek istiyorlar. Ve ne yapalım diye böyle bir kafalarında hinlik, tabiri caizse, düşünürken yakın bir yerde birisi bir deve işkembesi görüyor. Oraya bir deve işkembesi atılmış. Deve kesilmiş, işkembesi oraya yakın bir yere atılmış. Hah diyor, aklıma geldi diyor. Şeytanca, sinsice bir fikir aklına geliyor ve diyor ki arkadaşlarına, arkadaşlar, görmüyor musunuz şu gösteriş yapan adamı? Şu devenin işkembesini secdeye vardığı zaman Muhammed'in sırtına kim koyabilir? Ne kadar pervasız, ne kadar alçakça bir teklif. Oradakilerin, o müşriklerin en alçağı, en haini, en kötüsü diyelim, Ukbe, en nasipsizi ben yaparım diyor. Ve Allah'ın sevgilisine hakaret gibi, işkence gibi, insanoğlunun yapabileceği en kötü bir işe talip oluyor. Yani bir insanın bir kötülüğü birine olabilir ama Allah'ın sevgilisini yapınca bunun artık daha bundan kötüsü olamaz. Daha kötüsü olamaz, değil mi sevgili dinleyenlerim? Bundan daha kötüsü olur mu? Aşağılıkların en aşağılığı Ukbe, bu şekilde kin ve nefretini biraz olsun hafifletmek istiyor kendine göre. Daha doğrusu cehennemdeki azabını kat kat artırmak istiyor bize göre. Hemen kalkıp gidiyor, işkembeyi kaptığı gibi getiriyor. Maalesef onu güllerin efendisi, Peygamber Efendimizin mübarek sırtına bırakıveriyor. Efendimiz secde halinde. Alemlerin Rabbinin huzurunda en derin sevgi ve hürmetini ifade ederken, bir takım pislik insanın kendileri gibi bir pisliği Allah'ın sevgisi üzerine bırakma cüreti ancak küfrün derin kuyusunda gözü kör olmuşların işi olabilir. Allah korusun. Ve bu çirkin manzaraya gökte melekler, yerde insaf ehli gönüller yas tutarken bu aşağılık müşrikler gülmeye, kahkaha atmaya başlıyorlar. Efendimizle alay ediyorlar, Allah korusun. Ne büyük bir zulüm, ne korkunç bir an. Ve katıla katıla gülüyorlar. Ama Resulullah aleyhissalatu vesselam ise bulunduğu müstesna huzurda yapılanlara aldırmıyor ve o asil duruşunu zerre kadar bozmuyor. Secdeden başını kaldırmıyor. Tabii olayı gelip geçenler de görüyorlar. Ve olayı gören insaflı biri buna çok üzülüyor. Yani bu kadar da olmaz diyor yani. Müşrik adam üstelik. Ve Mekke'nin en saygın, kainatın en şerefli insanına yapılanlar adamın ağrına gidiyor. Gözyaşlarına hakim olamıyor. Hemen gidiyor. Olayı Peygamber Efendimizin kızı Fatıma-tü Zehra annemize, bu genç hanıma, annemize, genç annemize haber veriyor. Tabii duydukları karşısında Hazreti Fatıma'nın adeta yüreği parçalanıyor. Gözyaşları içerisinde çok genç yaşta olmasına rağmen Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam en zor günlerinde onun yükünü hafifletmeye çalışan, her şeyini ona feda eden gülün gülü Fatıma annemiz hemen kutlu babasının yanına koşuyor. Feveran ediyor, feryat ediyor, hemen koşuyor onu bu halden kurtarmak için. Tabii bir de manzarayı kendi görünce onun yüreği bir kez daha parçalanıyor. Belki bin kez daha parçalanıyor. Çok üzülüyor. Ama o kutlu babası bunu hiç hak etmemiş, hak etmediğini düşünüyor. Elbette hak etmemişti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama o zalimler belanın en büyüğünü hak ettikleri için olan olmuştu. Yani bu olay Efendimiz hak ettiği için değil. Allah-u Teala o zalimlere belanın en büyüğünü hak ettirdiği için oldu bu olay. Gözyaşları içerisinde sevgili peygamberimizin üzerindekileri atarak temizlemeye başlıyor. Peygamber Efendimiz ise hala secdede Allah Teala'ya münacat halinde. Ve secdesini tamamlayıp başını kaldırıyor. Sonra Kabe'ye yöneliyor. Ve orada bulunan 7 kişi aleyhine yüksek sesle beddua etmeye başlıyor Efendimiz. Bedduayı işten müşriklerin kahkahası birden kesiliveriyor. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem aleyhlerindeki duasından korkmaya başlıyorlar. Çünkü Kabe'de yapılacak duanın kesinlikle kabul olacağına inanıyorlar onlar da. Ve tabii ki gerçekten de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duasında adlarını saydığı kişilerin hepsi Bedir Savaşı'nda katlediliyor. Kahru perişan oluyorlar ve cehennemi boyuyor. Elhamdülillah. Hazreti Fatıma annemiz sevgili babasına bu kötülüğü reva görenlere yüreği dayanamıyor. Ve onlara ağır sözler söylüyor. Kızıyor. Ne kadar güzel bir iman celaleti. Allah Teala'nın lütfuyla onlar Hazreti Fatıma'ya hiçbir karşılık veremiyorlar. Bu da tabii bizim için önemli bir ders. Yani Peygamber Efendimiz'e yapılan saldırılarda, efendim haksızlıklarda susmak doğru değil. O haksızlığa uygun bir şekilde ne gerekiyorsa karşılık da vermek bizim boynumuzun borcu olmalı. Ama bunu tabii ki haksız duruma düşecek şekilde değil, asaletli bir şekilde en güzeliyle yapmamız boynumuzun borcu olmalı. İşte Fatıma-tü Zehra annemiz bunun en güzel örneği. Bunlara karşısında cevabını veriyor, çekinmiyor. Hazreti Fatıma annemiz gözü yaşlı, gönlü mahzun. Peygamberler Sultanı'nın üzerini iyice temizliyor. Birlikte eve dönüyorlar. Annesini küçük yaşta yitiren Fatıma annemiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Peygamberimiz ona hem babalık hem analık yaparken Hazreti Fatıma da böyle zor anlarda daima onun yanında oluyor. Efendimizin acılarına ortak oluyor. Sıkıntılarına göğüs geriyor ve adeta kutlu babasının üzerinde titreyerek onu kollamaya çalışıyor. Böyle fedakar bir annemiz. Müşrikler bazen Efendimiz'e saldırdıklarında kanayan yerlerini Hazreti Fatıma annemiz gözyaşları içinde tedavi ediyordu. Demek ki Efendimiz'e böyle saldırılar da oluyordu. Fiili saldırılar. Bunun için sahabiler ona artık şunu lakabı vermişlerdi. Babasının annesi. Bu kadar bir onu şey görmüşler. Yani sahabe-i kiram bu güzel davranışıyla, bu babasına düşkünlüğüyle. Yani Fatıma annemiz nasıl büyüklüğü hak ediyor? Böyle büyüklüğü hak etmiş işte. Böyle yapmış. Böyle fedakarlık yapmış İslam için. Resulullah için sallallahu aleyhi ve sellem. Genç kızlarımız da Fatıma annemizi örnek almalılar. Peygamber Efendimiz'e manen yaklaşmak için örnek almamız gerekiyor. Onun yolunda yürümek, onun için her türlü fedakarlığa katlanmak, sevdasında olmak. Tabii bu düşkünlük Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de de kızına büyük bir sevgi şeklinde kendini gösteriyor. Hazreti Fatıma'nın Efendimiz yanında müstesna bir yeri olduğu için sahabiler ona aynı zamanda babasının kızı diyorlar. 4 kızı var Efendimizin ama ona ayrıca babasının kızı diyorlar. Ayrı bir yere var çünkü. Diğer annelerimiz de çok üstünler ama onlar tabii ki evlenmişlerdi. Aile çocukları Fatıma annemiz sürekli yanındaydı. Böylece o asırlar boyu Fatıma yürekli genç kızların manen içimizde olan Peygamber Efendimizin yanında nasıl yer alacaklarını, ona nasıl hizmet edeceklerini de göstermiş oluyor. Yani Peygamber Efendimiz'e hizmet bugün onun gösterdiği yolda yürümek, o istikamette olmak, sünnet-i seniyeyi yaşamak, Efendimiz'e salavatla yaklaşmaya çalışmak gibi şeyler düşünülebilir. İslam için fedakarlıklara katlanmak, İslam davasının yayılması için bir genç kızlarımızın da Fatıma annemiz gibi çalışması gerekiyor. İslam davasına nasıl yardımcı olmuş Fatıma annemiz? Onun gibi fedakar olmamız gerekiyor. Evet kıymetli kardeşlerim, programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah kaldığımız yerden bir başka programda devam ederiz. Hepinizi Allah'a ısmarlıyorum. Allah'a emanet olunuz efendim.